Herkese merhabalar. Yeni bir üretim bandı bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Özgür Kibaroğulları. Mercedes-Benz'de Area Product Owner olarak çalışıyor. Hoş geldin Özgür.
Hoş bulduk Eden. Teşekkür ederim davetin için.
Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Çok güzel bir konumuz var bugün. Şu ana kadar hep yazılım şirketleriyle, çoğunlukla yazılım şirketleriyle konuştuk. Bugün bir otomotiv firmasında çalışan, bu otomotiv firmasının yazılım ekibinde çalışan seninle konuşacağız. O yüzden benim için de güzel bir öğrenim alanı olacak. Öncelikle çok kısa kendini tanıtabilir misin? Neler yaptın, neler yapıyorsun vesaire?
Ya öncelikle şunu söylemekle başlayayım. Eren, senin birçok röportajını dinledim. Bundan önce yazılım şirketlerinde çalışan arkadaşlarla ilgili. Kıskanmadım değil. Yani yazılım şirketlerini kıskanmıyordum değil yani.
Neden? O konuya da gireriz.
O konuya da gireriz sonra. Tamam. Ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Yani Almanya Stuttgart'ta yaşıyorum şimdi ama İstanbul'da doğup büyüdüm ve 2002'de Almanya'ya geldim. 2002'de işte Almanya'ya geldikten sonra okul dönemini arkamda bıraktıktan sonra burada üniversite bilgisayar mühendisliği okudum ve hemen sonrasında işe atıldım. İlk işe girişim danışman olarak başladı Accenture şirketinde ve bunun bana çok katkısı oldu. Direkt ben danışman olarak yurt dışına çıktım. Hindistan'da 7-8 ay kaldım. Hindistan'da yazılım takımlarıyla birlikte çalıştım. Ve o zaman da programcıydım ama. SAP ABAP programcılığı yapıyordum o zaman. Bayağı bir şey öğrendim diyebilirim ama aynı zamanda öğrendiğim en büyük şeylerden birisi de benim aslında programcı olmamamdı. Yani sevmiyordum pek fazla. Orada bir tık etti. Ondan sonra yönümü değiştirdim. Yön değiştirdikten sonra ilk durağım İsviçre oldu. İsviçre'de Novartis şirketinde çalıştım. Tabii danışman olarak. Orada Hindistan'daki takımları biraz yönettim. Ondan sonra otomotiv sektörüne adım attım. Otomotiv sektörüne adım attıktan sonra ilk durağım Volkswagen oldu. Volkswagen'da direktmen IT ve Business Departments aralarında çalışmaya başladım. İşte Business Department ne istiyor? IT'ye bunu nasıl anlatabilirsin? Requirements Engineer tarzı. Öyle git gel yavaş yavaş tabii ki Product Owner rolünü de tanımaya başladım. Ondan sonra o yöne doğru adımlarımı attım. Direktmen danışmanlıktan Porsche'ye geçtim. Porsche'de çalıştım. Porsche'den sonra da Mercedes'e geçince şimdi 2,5 yıldır Mercedes'te Product Owner olarak, daha doğrusu Area Product Owner olarak çalışıyorum. Yani iş hayatından böyle kısaca bahsetmem gerekirse böyle gözüktü. Bu işin yanı sıra tabii ki basketboldan çok uğraştım. Yanı sıra Almanya'da çok basketbol oynuyordum. Oyuncu olarak kariyerim bittikten sonra da daha çok antrenör olarak başladım çalışmaya. Ve de 14-16 yaş, yani Türkiye'de galiba şey oluyor. Yıldız takımı oluyor, evet. Yıldız takımı çalıştırmaya başladım. Ve onun katkılarını halen görüyorum diyebilirim yani. Yıldız takımda oyuncularla nasıl ilgilendim, ne öğrendim, takımı nasıl iyiye götürmeye çalıştım. Sonuçta plan yapıyorsun ama planın yanında da birçok ani olaylar ortaya çıkıyor. Ani kararlar vermek zorundasın ve bunun bana halen katkısı var. Bu şekilde buralara kadar şimdi adımlarımızı atmayı başarabildik.
Süper. Direkt ben
aynı
konuya
zamanda
gireyim.
Söyleyeyim. Küçük bir not da vereyim tabii ki. Tabii. Şimdi aşağı yukarı 19 yıl oldu Almanya'da yaşıyorum. 18 yıl oldu. Yani Türkçem belki eskisi kadar iyi değil yani.
Hiç problem değil. Paylaşmanın dili olmaz diyelim. Şimdi büyük sorudan başlayıp ondan sonra biraz aşağılara doğru gideceğim. Bir otomotiv firmasında yazılım ekibi ne yapar? Yani ürün ekibi diyelim, yani genel olarak ne yapar?
Yazılım şirketlerini göz önümüze getirdiğimiz zaman aklımıza ilk önce onların ürettikleri ürün ve dışarıda, pazarda olan insanlara o ürünü nasıl sunabildikleri gelebiliyor. Ama otomotiv şirketlerinde daha çok, bundan daha öte, şirket içi yapılan ürün ve şirket içi çalışan işçilere nasıl bu ürünü sunabiliyorsun? Bu daha çok ön planda. Dışa yönelik ürün geliştirmesi o kadar çok ileri planda değil. O kadar çok iyi bir durumda da değil. Ama iç tarafta olaylar o kadar komplike ki birçok ürün üretiliyor ve de komplike. Nasıl anlatayım bu komplike olayını? Bir arabanın üretimi aşağı yukarı fikirden prodüksiyona kadar 7 yıl sürebiliyor. 5 ile 7 yıl arası. Ve ilk başlarda sende sadece fikir oluyor. İçinde hangi motor olmasını istiyorsun? İşte şu motor olabilir. Şu güçlü bir şekilde motor olabilir. Yavaş yavaş aylar içerisinde onun diğer detayları da göz önüne çıkabiliyor. Mesela kaç kilo olması gerekiyor arabanın? Arabanın kaç kilo olması gerekiyor ve şimdiki kilosu? Arabaya hangi parçaları ekleyebilirsek hangi kilo olur? Ve bu kilonun da, arabanın kilosunun da en sonda emisyon değerleri var. Emisyon değerlerinin ne kadar etkisi olabiliyor bu kilonun? emisyon fark bazı emisyon değerlerini yakalayamazsan arabayı satamıyorsun veya satarsan ceza yiyorsun. Kilo başı galiba 90 euro mu neydi? Galiba 90 euro. Kilo başı ve araba başı. Düşünürsek mesela bir Mercedes yılda 2-2,5 milyon araba satıyor. Hepsi bu değeri yakalayamıyorsa bayağı bir ceza gelebiliyor yani. Evet. Şimdi bunu ilk baştan ürün yönetiminin ilk başından sonuna kadar düşünmek, analiz etmek ve bir şekilde bir yerlerde kayıt altına alabilmek çok zor araba şirketlerinde. İlk başta nasıl anlatsam bunu daha
çünkü
iyi?
Çünkü bayağı planlı yani bilemediğin çok büyük şeyler aslında büyük büyük parametreler var. Yani kilodan bahsettin, ağırlıktan bahsettin, işte motordan, motor gücünden ve ona bağlı olarak emisyon. Ve hani biz ki işte yazılım dünyasından geliyoruz ve daha çok işte yolda keşfedelim ve ona göre kendimizi esnek bir şekilde, çevik bir şekilde düzeltelim dünyasından geliyoruz. Şimdi bu dünya bizim için çok, çok daha farklı bir dünya. Sizin çok daha kapsamlı, uzun vadeli analizler yaparak gelecekten geçmişe doğru bir iz düşüm yapmanız gerekiyor.
Evet, diye anlıyorum. Evet.
Ve çok büyük aynı kompleks şekilde. Bir şeyden bahsediyoruz ve hani günün sonunda fizik kurallarına bağlı bir şey. O yüzden çok da esnetemiyorsun da.
Yani, şöyle diyelim, arabaya hangi lastiği takmana göre, hangi lastiği takıyorsan ona göre emisyon değerleri değişiyor. Yani büyük bir lastik takarsan büyük ceza yiyebilirsin. Küçük bir lastik takarsan da farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Veya diyelim ki müşteri senden arabanın yukarısında bir cam istiyor. Açılıp kapanabilen bir cam istiyor. Bunun da bu da bazı değerleri değiştiriyor arabada direktmen. Yani bunun gibi birçok özellik var. Yani biz arabadan bahsedersek diyelim ki bir Mercedes'e bir araba demek araba demek değil. Bu arabanın farklı özellikleri var. Müşterinin istediğine göre. Bu bir arabanın farklı motorlu çeşidi var. Bir arabanın AMG'si var. AMG'si olmayanı var. Bir arabanın 4x4'ü var, 4x2'si var. Yani bu tarz, geçen de duymuştum. Galiba Mercedes'te kaçtı ya? 200'den farklı çeşit araba türü var. Ya 200'den farklı çeşit araba türü var. Evet.
Peki, şimdi böyle kompleks bir problemden bahsediyoruz ve çok uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. Şimdi tekrar şeye gelirsek, yani yazılım ekiplerine, ürün ekiplerine gelirsek, sizin bunu bu kompleksiteyi azaltmanız için, ben şöyle anladığımı söyleyeyim sana, sen lütfen düzelt beni. Bu kompleksiteyi azaltabilmek veya yönetebilmek adına siz ürünü geliştiren şirketle kişilere ürünler mi sunuyorsunuz veya çözümler mi sunuyorsunuz?
O konuya da gelmeden önce ben küçük bir düzeltme yapayım. 200'den farklı demişim. 200'den farklı değil, 12.000'den fazla çeşit var. 12.000'den fazla araba çeşidi var.
Okay.
Sorunu tekrar bilmiyor lan.
Tabii. Sizin o zaman ürün diye değerlendirdiğiniz şey bu 12.000 farklı ürünün ve dolayısıyla bütün bu üç bahsettiğimiz parametrenin yarattığı kompleks dünyayı daha iyi yönetilebilir hale getirmek için içerideki çalışanların kullandığı ürünler yaratmak mı? Sizin yarattığınız ürünler onlar mı yani?
Evet aynen. İçeride çalışanlar için yarattığımız ürünler.
Ne gibi ürünler
örnekler verebilirim? Mesela çalışanlar araba belli bir üretim aşamasını geçtikten sonra test edilmesi gerekiyor. İşte bir arabayı alıyorlar, Güney Afrika'ya götürüyorlar sıcakta test etmek için. Veya tamamen kuzeyde çok soğuk bir yere götürüyorlar, Norveç mesela. Orada soğukta test etmek için. Veya bir arabanın satılmadan önce en azından 200 bin kilometreydi galiba. 200 bin kilometre gitmesi gerekiyor ki farkına varabilsinler. Bu araba hangi aşamada ne tepkiyi veriyor? Diyelim ki sen araba test ediyorsun. Norveç'te araba test ediyorsun ve arabada bazı şeylerin farkına varıyorsun. Bunu nasıl kayıt altına alacaksın? İşte orada sana bir ürün gerekiyor. Şirketçi bir ürün gerekiyor. Ve o ürün öyle olması gerekiyor ki senin orada kayıt altına aldığın bilgilerin direktmen buraya ana merkeze de gelmesi gerekiyor tabii ki. Bu bir örnek. İkinci bir örneği sunarsak. Diyelim ki arkadaşlar crash yapılan yerler var. Arabaları duvara çarpıyorlar. Yani haftada bayağı bir araba duvara çarparak telef oluyor yani. Ve tabii 100-150'den falan çarpmıyorlar bunu duvara. 30'dan, 40'dan, 50'den, 60'dan. Yani gerçekten çok az hızdan çarpıyorlar. Ve daha o çarpma olayına gelmeden önce ilk önce dijital olarak bunun testini yapıyorlar. Ve dijital olarak testini yapabilmeleri için tabii ki arabanın kilosu gerekli. Arabanın uzunluğu, arabanın işte geometrik bilgileri gerekli. Bunun gibi birçok bilgiye ihtiyaçları var. Ve bu bilgileri de ama daha farklı departmanlardan alıyorlar. Farklı departman işte mesela diyelim kilo departmanı var. Kilo departmanı o bilgileri onlara veriyor ve başka departmanlara. İşte crash bölümünde çalışan arkadaşlar kendi işlerini yapıyorlar. Başka bölümlerde çalışanlar yine farklı işler yapıyorlar. O kilo değerlerine göre ve sadece kilo değil, bunun dışında birçok farklı bilgiler de var tabii ki.
Peki i̇şte bunun mesela panellerini mi yapıyorsunuz, yoksa bu test, simülasyon şeyini mi yapıyorsunuz, ortamını mı kuruyorsunuz?
Her iki tarafı da olabiliyor yani. Crash bölümünde onun simülasyon bölümü olabiliyor. Başka bölümde diyelim ki ben hep bu kilo olayını örnek olarak veriyordum. Kilo bölümünde çalışan arkadaşlar arabayı parçalarıyla birlikte ölçtükten sonra, tattıktan sonra bir şekilde bir yere kayıt etmeleri gerekiyor. Ve bu her zaman elle oluyor şu an. Elle bir yere yazı yazıyorlar. İşte bu 2000 kilo, işte bu şu kadar kilo, 2 ton, 3 ton, bu tarz şeyler. Bir anda o takımların çalışabilmesi için belli ürünler gerekiyor. Sadece kayıt altına alabilmeleri için. Bir yandan da simülasyon için bilgiler gerekiyor. Bir diğer tarafta olay sonlara doğru gittiği zaman da daha çok şey geliyor. Artificial Intelligence de oraya girebiliyor. Şöyle diyeyim, araba şirketlerinde çok fazla departman var. İster Volkswagen olsun, ister Porsche olsun, ister Mercedes olsun. Hem bunların çalışmaları için çok farklı ürünler gerekiyor. Hem de bu ürünlerin birbirleriyle iç içe olması gerekiyor. Yani
orada şeyi sorayım sana. Hem 5 ila 7 seneden bahsettin. Bir arabanın fikirden pazara çıkması. Hem bu işin donanım ve yazılım tarafı var. Hem farklı departmanlar var. Belki de yüzlerce insanın, belki de binlerce, bilmiyorum artık yani ölçeğini. Yüzlerce binlerce insanın çalıştığı bir projeden bahsediyoruz. Böyle bir yapıda şeyi nasıl sağlıyor otomotiv sektörü? Yani şimdi 5 sene önce, 7 sene öncesinden müşterinin ne istediğini tahmin ediyor. Ama hani bunu yolda test ediyor mu? Müşterilerden geri bildirim alıyorlar mı? Bir değişiklik yapıyorlar mı? Şeyden bahsetmiyorum bu arada. Yapılan testler ve işte çarpma testi, soğuk testi, sıcak testi değil de, ya bu ürün satar mı sorusunun cevabını almak için herhangi bir değerlendirme oluyor mu?
Oluyor. Satış bölümleri genellikle böyle değerlendirmeleri yapıyorlar, satış bölümleri, ve böyle değerlendirmeleri yaptıktan sonra da yönetim bazında requirement, yani diyorlar
gereksinimler.
Bizim, mesela Tesla bunu yapmış, bizim de bunu yapmamız lazım. Veya başka bir araba şirketinin taktığı lastikler çok iyi, bizim de bu lastikleri takmamız lazım. Onun gibi gereksinimleri bildiriyorlar ve ona göre de kararlar veriliyor tabii ki. Evet.
Anladım. Peki senin şu anda mesela sorumlu olduğun alan neresi?
Benim sorumlu olduğum alan tamamen research and development ile satış bölümleri arasında bilgi alışverişi. Yani yaptığım ürünler, çünkü diyelim ki en sonunda satış bölümleri reklamlar yapıyorlar. Veya Mercedes'in sayfasına gittiğin zaman arabanın teknik bilgilerini görebiliyorsun orada. Veya araba satın aldıktan sonra arabanın kullanım kılavuzları oluyor. Veya bunun gibi birçok araba bilgisinin Rusya'da bir araba satın alsan, o araba satılan yerin arabanın bilgilerine ihtiyacı var. Bir şekilde müşteriye göstermesi gerekiyor. Sen satın almak istediğin zaman. Rusya olsun, Türkiye olsun, Amerika olsun, her taraf, dünyanın her yerinde. Ve oraya giden tüm teknik bilgiler Research and Development bölümünden geliyor. İşte ben de tam o ikisinin arasındayım. Research, Development ve satış bölümü arasındaki yapılan ürünlerden sorumlu olan kişiyim.
Anladım. Peki senin çıktılar mesela ne? Yani senin satış ekibine, pazarlama ekibine verdiğin şeyler neler oluyor? Yani ürünün özellikleri bunlardır mı? Yoksa hani daha kolay satabilmek için veya müşteriler böyle şeyler istiyor gibi şeyler? Ne gibi şeyler var?
Daha çok ürünün özellikleri oluyor. Ürünün, işte diyelim arabanın uzunluğu bu kadar, arabanın genişliği bu kadar, kilosu bu kadar veya arabanın tüm ölçüler yapıldıktan sonra, bittikten sonra arabanın verdiği emisyon değerleri bu kadar. Hı. İşte arabaya takılan lastik bu kadar. Bu gibi özellikler oluyor araba üstüne.
Anladım. Peki araştırma geliştirme size bu verileri verdiğinde artık yolun sonuna gelmişiz demek mi oluyor? Yani üretim bandında.
İşte bu da zor sorulardan birisi. Benim de bayağı uğraştığım. Çünkü Research and Development bölümünde bilgiler de değişebiliyor duruma göre. Yeni fikir geliyor. Direkt ben diyor tamam bunu yapmadan yeni fikri hemen yapalım. Hemen bunu bu şekilde değiştirelim. Öyle şey olunca da bilgiler hızlıca değişebiliyor.
Orayı biraz açabilir misin? Yani yeni fikirler geliyor ve onu hızlıca uygulayabiliyoruz kısmında. Yani mesela ne gibi fikirlerden bahsediyoruz? Şimdi arabanın uzunluğunu arttıramazlar büyük ihtimal veya...
Yok.
Ne bileyim motor gücünü artırabilirler gerçi yazılımla falan. Yani çünkü hani çok kısa bir sürede değişiklik yapmaları gerekiyor. Demek ki hani çok temel bir şey değil. Ama ne gibi değişiklikler olabiliyor bu 7 senelik süreç içerisinde hızlı hızlı yapılabilen?
Ya diyelim ki lastik konuları diyelim. fark ediyorlar. Lastik testlerinden sonra bazı şeyleri daha farklı fark edebiliyorlar. Ve diyorlar tamam bu lastiği kullanmayacağız, başka lastik kullanacağız. Direktmen başka lastik bilgileri satış bölümlerine verilmesi gerekiyor. Veya motor konusunda aslında bazı şeyleri değiştirmesi çok zor ama nedense motor konusunda motor gücü sık sık değişebiliyor bir şekilde. Ne yapılıyorsa onu bilmiyorum, detayını bilmiyorum ama bize değişen bilgiler geliyor yani motor gücünde. Motor gücünde bir anda birkaç bilgi değişiyor ve bambaşka bilgiler satış bölümüne verilebiliyor.
Bu arada senin arabayla özel bir ilgin var mıydı?
Yok, benim hiç ilgim yoktu öyle diyeyim. Otomotiv sektörüne katıldım ama arabalara karşı pek fazla ilgim yoktu. Benim otomotiv sektöründe kalmamın sebeplerinden bir tanesi de sen 50, 60, 70 yıldır çok iyi bir şekilde yürüyen bir sektörün içerisindesin.
Hı hı.
Yani değişime pek fazla ihtiyaçları yok gibi gözüküyor. Daha doğrusu o fikre sahiplerdi uzun zaman. Şimdi tabii bu son dönemlerde görüyoruz aslında değişim çok önemli diye. Ama uzun zaman o fikre sahiplerdi çünkü arabalar satılıyordu. Çok fazla kazanç elde ediliyordu. Orada çalışan işçilerin mindsetini, olaylara bakış açısını değiştirmesi de zor oluyor. Yani küçük bir startup'ta başladığın zaman genç arkadaşlarla birlikte çalışması bambaşka olabiliyor. Çünkü onlar direktmen bambaşka bir mindsetten başlayabiliyorlar. Ama şirkette otomotiv sektöründe şimdi düşününce 50-60 yaşındaki çok bilgili arkadaşları şimdiye kadar çok başarılı olmuşlar. O zaman niye değiştireyim ben kendimi? Yani bir şekilde aynı şekilde devam edebiliriz tarzı var. Yani bu değişim süreci biraz challenging, öyle diyeyim.
Ama var diyorsun. Yani öyle anladım cümlenin başında. Çünkü hani biraz bir değişiklik gelmeye başladı. Peki nasıl kendini gösteriyor bu? Yani ne gibi değişiklikler oluyor içeride?
En önemli etkisi otomotiv sektörü çok fazla hiyerarşi mi oluyor? Ne oluyor? Hı-hı. Yani... İşte patron olur. Patronun altındaki kişi, onların bir alttaki kişi. Yani hiyerarşi çok çok güçlü otomotiv sektöründe.
Hı hı.
Yavaş yavaş bu değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş mesela product owner rolü çok eski bir şey değil. Yeni yeni geliyor otomotiv sektörüne ve yavaş yavaş product owner'lar kendi istedikleri gibi ürünü geliştirebiliyorlar. Bu büyük bir değişim hiyerarşi bölümünde. Diğer bir değişim bu son yıllarda otomotiv sektörü kültürü nasıl diyelim? Daha çok problemleri göz önüne almaya çalışıyorlar. Yani işte yukarıdan şey gelmiyor. İşte bunu yapacaksınız. Bunu Hı-hı. istiyoruz. Değil de ilk önce bir araştırma yapalım. Hangi problemlerimiz var? Ve problemleri nasıl çözebiliriz? Ondan sonra geliyor. Yani direktmen ilk önce çözüm odaklı değil de problem odaklı. Yani love the problem. Olayı biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunu söyleyebilirim.
Peki bu kendini, yani mesela çeyreklik mi çalışıyorsunuz? Çeyreklik hedeflerle mi, senelerle mi bilmiyorum ama yani hedefler ve planlar konuşulduğu zaman kendini nasıl gösteriyor bu, hani problemi inceleyelim, bu problemi seçelim mı söyleniyor? Hani bu probleme mi bakacağız mı deniyor, yoksa daha çok günlük operasyonu mu kendini gösteriyor?
Ya daha çok şöyle diyeyim, vizyonla başlıyoruz. İlk önce vizyonu bulmaya çalışıyoruz ilk önce. Vizyonumuz nedir? Neyi değiştirmek istiyoruz? Vizyonu bulduktan sonra da tabii vizyonu da bulmamız için departmanlardan birlikte, business departmanlarla birlikte çalışmamız gerekiyor. Nasıl çalışıyor onu öğrenmemiz gerekiyor. Onun dışında hangi problemleri var onu öğrendikten sonra da vizyonu bir şekilde ortaya çıkartıyoruz. Ondan sonra vizyon ortaya çıktıktan sonra da farklı management yerlerine girerek vizyonu anlatmaya çalışabiliyoruz mesela. Bakın bunu yaparsak bu problemleri çözebiliriz. Bu problemleri çözersek bu etki yaratılabilir ve bu etki yaratılırsa şu faydalar ortaya çıkabilir tarzı. Onlar da evet derlerse, bazı bütçe yani paraları verebilirlerse direktmen başlayabiliyoruz bir şekilde, evet.
Anladım. Peki şeyden bahsettin ya, product owner'lar bu yeni kültür değişimiyle birlikte biraz daha kendi istediklerini yapabiliyorlar. Bunu biraz açar mısın? Yani ne kapsamda kendi istediklerini yapabiliyorlar? Ne kadar genişletebiliyorlar yani?
Şimdi benim bölümü biraz göz önüne alırsam, vizyonumuz belli. Altındaki problemlerimiz ilk başta az buz belli ama gün geçtikçe daha çok öğreniyoruz tabii problemler hakkında. Nerede hangi problemler var? Bunu öğrendikten sonra da ben timeline göstermiyorum management'e. Timeline'ın dışında daha çok işte şu problemler çok önemli, çözmemiz gerekir ve bu problemleri nasıl çözebileceğimizi takımla birlikte iyi biliyoruz şu an.
Hı hı.
Onun için ilk önce bunları yapabiliriz. Ondan sonra işte şu problemler diğerlerine göre daha az fayda getiriyor. Ondan sonra yapabiliriz. Tarzı şeyler gösteriyorum, roadmap gösteriyorum. Bu şekilde oraya daha çok etki, yani daha çok etki yaratabiliyorum. Bu şekilde daha çok aslında ben karar veriyorum bir şekilde. Yani tek başıma değil ama takımla birlikte biz karar verebiliyoruz neyi yapacağımıza. Çünkü biliyoruz bunu yaparsak daha çok fayda getirecek diye. En sonunda da sadece iyi bir şekilde yönetime anlatmamız gerekiyor. Yönetim de şimdiye kadar arkamızda duruyor.
Anladım. Peki şey soracağım. Şimdi Mercedes çok eski bir firma. Hem Alman kültürü var hem de otomotiv ve mühendislik kültürü ağır basan, tahmin ediyorum, lütfen yanlışsam düzelt, mühendislik kültürünün ağır olduğu bir yerdir diye düşünüyorum. Bu sizin de yani yazılım takımlarının ve ürün takımlarının da daha geleneksel mühendislik diyeceğim ama yani yazılım dışındaki mühendislikler demek istiyorum aslında geleneksel derken. Daha endüstriyel mühendis diyorum. Endüstriyel mühendis kültüründen de etkileniyor musunuz siz yazılım takımları ve ürün takımları olarak?
Hmm.
Ya çünkü çıkış noktası bu firmalar bayağı hani fabrikada üretim yaparak başlıyorlar.
Evet evet.
Yazılım çok daha farklı bir zamanda geliyor.
Evet evet. Çok güzel bir soru aslında. Etkileniyorum hangi konuda? Mühendislerin bizden çoğu zaman istedikleri şimdi olayı nasıl çözeceksiniz ve hangi zamanda çözeceksiniz? Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar mı yoksa iki hafta sonra Cuma'ya kadar mı? Yani çok detaylı bilgiler istiyorlar çoğu zamanda. Çok detaylı bilgi istedikleri zaman da tabii ki o zaman elin ayağın biraz tutuluyor. Bir şey yapamıyorsun pek fazla. Tam o anda işte onlara anlatmaya başlıyordum. Ya biz bu şekilde çalışmıyoruz. Bizim çalışma tarzımız biraz farklı. Bakalım problemi anladık. Şimdi birlikte takımla birlikte farklı çözüm önerilerinde bulunabiliriz belki ve çözüm üretirken de sizlerle birlikte konuşacağız. Birlikte çözüm üreteceğiz. Yani takımla yazılım takımı ile business department arasında sadece ben kalmıyorum. Ben iki tarafı tamamen bir araya getiriyorum. Yani gidip business department'da konuşup oradan bilgileri yazılımcılara getirme olayı gibi değil de direkt ben konuşuyorsam hadi birlikte konuşalım. Bir şekilde birlikte çözümlerimizi üretiriz problemi anlamışsak. Hı-hı. Bu şekilde devam ediyorum. Ve bu şekilde ilk başta işte bu çok mühendislik tarafına gelen arkadaşlar bunu biraz kötü anlıyorlar. Diyorlar ya benim isteğime karşı negatif bir tepki verdiler. İşte anlamıyorlar beni tarzıyla. Ama sonra zamanla anlıyor ki biz aslında onu anlamaya çalışıyoruz. Ve daha iyi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ve o zaman da açılıyorlar tabii ki. Ondan sonra olay çok iyi gidiyor.
Anladım.
Ama o ilk adım biraz zor olabiliyor.
Anladım. Ya düşününce aslında otomotiv sektörü aslında çok yazılım sektörü için de çok önemli bir geçmişi var. Çünkü Toyota'dan özellikle işte Kanban, Kaizen gibi başka bin bir türlü konsepti aldık biz yazılım sektörü olarak. O yüzden de şimdi hani senin o bulunduğun pozisyon çok enteresan. Hani bunu getiren sektörle ve bunu kullanan sektör arasında böyle bir ortadasın. Acaba hani bunu uygulayan yani otomotiv tarafı, endüstriyel mühendis tarafı ne kadar uyguluyor bu öğrenimleri? Gerçekten o düşündüğümüz gibi Çevik ve Kaizen ve Just in Time falan onlar çalışıyor mu? Yani şeyde, otomotivde de. Gerçi o Toyota'nın kültürü Mercedes'te olmak durumunda değil belki ama yine de.
Tabii ki prodüksiyonda üretilen bu kültür, daha sonra oradan başlayan bu kültür keşke yazılım bölümlerine kadar ulaşabilseydi. Ama yani bu konuda bu büyük şirketlerin içerisini gördüğün anda şaşkınlık duyabiliyorsun. Yani daha yeni yeni geliyor. Daha yeni yeni yavaş yavaş DevOps üzerine konuşuluyor. Daha yeni yeni yavaş yavaş Agile Development üzerine konuşuluyor. Yani yeni yeni derken daha yani 2-3 yıldır. 2-3-4 yıldır yani. Ve tabii bunlar yeni olunca da daha çok verimli bir şekilde çalışılmıyor yazılım bölümünde. Öyle anladım. Diyebilirim.
Anladım. Ama bence dediğin gibi güzel bir zaman. Çünkü tam değişim zamanı ve hani özellikle hani senin bulunduğun firmayla alakalı olarak yani Mercedes bence bunu iyi yapabilecek bir firma. Çok güzel bir aslında umut verici bir gelecek var yani. Yani bu yapıyı da kurduktan sonra şu anki otomotiv firmaları için çok enteresan bir dünya olabilir. Bunu şeyden duymuştum. Otomotiv sektöründe çalışan bir arkadaşım anlatmıştı bana. Tesla'nın pazara girmesi sadece hani yarattıkları ürünlerden ve işte elektriğe geçişten değil, aslında iş yapış şekliyle alakalı da bir değişim getirmiş anladığım kadarıyla. Bana öyle anlatmıştı. Yani daha büyük uzun planlamalardansa yine biraz daha yazılıma yakın çabuk çabuk itere etme kafasını otomotiv sektörüne getirdiği için aslında bu kadar büyük bir şey yarattı demişti. Evet. Dediğinde aslında bunu gösteriyor. Belki de hani bu akımın içindeyiz şu anda sizin otomotiv sektöründe. Ve sen onu yaşıyorsun şu anda. O değişimle alakalı challenge'ları yaşıyorsun. Bence çok umut verici bir resim aslında. Güzel
evet,
bir resim.
Evet, tabii ki. Keyifli. İşte tam da ben de bu değişimin içerisindeyim. Onun için ilk başta hemen demek istedim. Senin diğer röportajlarını dinleyince kıskanmıyor değilim yani. Diğer arkadaşlar yazılım şirketlerinde nasıl çalışıyorlar. Şimdi okuyordum, geliştiriyorsun kendini, diğerlerini dinliyorsun. Ama kendi şirketini görünce ilk başta biraz korkabiliyorsun ama sonra da biraz şey oluyor. Umut geliyor içine. Ya bu değişim içerisinde sen de varsın.
Evet.
Sen de değiştirebiliyorsun. O zaman çok güzel oluyor olay.
Aynen. Ya bence hani product owner pozisyonunun açılması bile ve işte area product owner gibi pozisyonların da çıkması bile bence güzel bir atılım.
Olayın çok güzel örneklerinden bir tanesi de ilk başlarda yaşamıştım. Transparency. Transparency çok önemli benim için. Benim için değil aslında tüm product owner'lar için de önemli tabii ki bu çalışma stilinde. Sadece iyi yanları değil de bir şey olmadıysa, başarısızsam bunu da bir şekilde göstermek. Biz bir şey denedik, olmadı, başaramadık. Şimdi devam ediyoruz ama. Bunun üzerine başka şeyler denemeye devam edeceğiz. Sadece bunu transparent bir şekilde göstermenin bile çok fazla etkisi oldu şirket içerisinde. Çünkü normal bir şey değil. Transparent yani açık açık konuşmak böyle başarısızlık olayları üzerine normal olmadığı için bunun bile çok fazla etkisi olabiliyor ve insanları değişime sürükleyebiliyor.
Anladım. Bu arada şeyi de soracağım. Yani hani sen ilk başta şeyden daha çok arka tarafta ekiplerin kullandığı ürünler var. Dedim ama son kullanıcının kullandığı yazılım ürünleri de vardır diye düşünüyorum. Yani işte hani screenlerden arkadaki operating sisteme kadar aslında son kullanıcıya dokunan ürünler yapan ekipler de vardır herhalde Mercedes'te değil mi?
Evet onlar da var. Bana birazcık uzaklar. Yani onların çalışma stillerini pek fazla bilmiyordum. Ama tabii en sonunda bilgiye ihtiyaçları olduğu zaman tabii ki benim bölüme geliyorlar. Biz de bilgiyi veriyoruz bu şekilde ama onların çalışma stillerini pek fazla bilmiyorum.
Anladım. Ya zaten çok büyük bir firma ve ürün de çok kompleks bir ürün olduğu için illaki böyle birbirinden çok uzak parçalar vardır yani. Seninle alakalı tabii hani konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de başta da bahsettiğin basketbol geçmişin. Ben de basketbol oynadım. Küçükken senin kadar profesyonel olmadım ama kendi çapımda İstanbul'da keyifli oynamıştım. Ve sen basketbol oynadıktan sonra bir de koçluk kısmını da yaptın. Şimdi basketbol koçluğuyla, antrenörlüğüyle product management ve ürün geliştirme arasında benzerlikler var mı?
Product owner olarak çalışınca aslında bir şekilde liderlik yapıyorsun. O ürün gelişiminde katkısı olan herkes için. Çünkü yazılım takımı sana bakıyor, business departmanı sana bakıyor, yönetim sana bakıyor. Yani arasındasın yani. Ve orada lider bir şekilde çalışabilmek kolay değil. Çünkü motive etmen gerekiyor insanları. Sadece kendi yazılım takımını değil de business departmanı da motive etmek gerekiyor. Ve bazen yönetim de yani bambaşka fikirlerden geliyor. Daha doğrusu bambaşka yorumlar yapabiliyor negatif anlamda. Onları da bir şekilde anlayıp anladıktan sonra da başka yöne doğru motive etmek gerekiyor. Yani motivasyon sağlama açısından basketboldan çok şey öğrendim. İkinci öğrendiğim şey daha doğrusu basketboldan getirdiğim olaydan bir tanesi de ani karar verebilmek belki. Çünkü İster maç içerisinde olsun, ister hafta içindeki antrenmanlarda olsun. Bazen aniden karar vermek gerekiyor. Ama verdiğin karar öyle olması lazım ki zarar vermeden, daha doğrusu en az zarardan veya birçok katkıyla sonuç alabilirsin. İşte örnek vereyim. Bizim diyelim ki takımda birisi benim istemediğim bir şey yaptı. Basketbol takımında, Yıldız takımda. Şimdi ben onu direktmen cezalandırırsam düşünmem gerekiyor. Yani cezalandırırsam elime ne geçecek yani. O an bir şekilde belki biraz acı hissedecek. Belki öğrendiğini zannedeceğim ama belki. Yani belki de elime bir şey geçmeyecek o cezayla. Cezayı düşünmem gerekiyor. Nasıl hangi cezayı verebilirim tarzıyla. O yüzden de ve bizim bu iş stilimizde başarısız olduğumuz anlarda ki aslında çok fazla başarısız olabiliyoruz yani. İnsanlar konuşmuyor başarısız üzerine ama aslında her iki hafta sonunca sprint sonuçlarını yayınlıyorsun. İki haftada bir. Ama her zaman her şeyi başaramıyorsun. Ama tabii ki çoğu kişi daha çok başarının üzerine konuşuyor. Başarısızın değil. o anda nasıl retrospektife girdiğin zaman nasıl konuşursun birbirine, nasıl iyi feedback verebilirsin, nasıl birbirini geliştirebilirsin. Bu anlamda da basketboldan çok şey öğrendim diyebilirim. Hele hele yıldız takımdayken, yani yıldız takımı çalıştırırken 14-15 yaşındaki gençler çok duygusal da olabiliyorlar. Bir anda farklı tepkiler de verebiliyorlar. Ona göre başka konuşman gerekebiliyor. Yargı, ya nasıl diyeyim? Bir şeye direktmen yargılamaktan öte sorular sormak daha etkili olabiliyor. Sorular sorarak ileriye gitmek hem senin karşı tarafa kulak verdiğini gösterebiliyor. Yani dinlediğini gösteriyor. Anlamaya çalıştığını gösteriyor. Hem de aynı zamanda karşı taraf da bu sorular sayesinde kendisi düşünüp kendisi bir şekilde daha iyi fikirler üretebiliyor.
Bunu biraz açabilir misin? Ya güzel bir şey çünkü bu. Hani bir şekilde karşı gelmiyorsun da zıt bir düşünceyle aslında pozitif bir etki yaratıyorsun.
Evet, evet. Şimdi örnek düşünüyorum. Örnek vermek istedim aslında. Örnek vereyim. Bizim yazılım takımımızda da yani arkadaşlarla birlikte çok tartışmalarımız oluyor. Tartışmalar olurken işte bazen ben hata yapabiliyorum. Bazen unutuyorum çünkü. Bazen diyorum ki direkt ben bunu yapsak iyi olur diye. Ama aslında düşünmüyorum pek fazla. Başka sonuçlar da olabilir. Tam o anda bana arkadaşlar sorular soruyor. Hele UX takımından sorular soruyorlar. İşte ya Özgür tamam yapmak istiyorsun ama hangi değerleri sonunda kazanacağız? Bunun bize hangi değer katkısı olacak? O anda düşünmeye başladığım zaman farkına varıyorum. Doğru bak ben bunu yaparsak belki sadece azıcık değer sahibi olacağız ama başka bir şey yaparsak farklı değerlere de geçebiliriz tarzı. Bu şekilde daha uygun olabiliyor soru sorarak tartışmaları yönlendirebilmek.
Anladım. Motivasyon konusunda paylaşabileceğin insanların motivasyonunu arttırma konusunda paylaşabileceğin tüyolar var mı?
Motivasyon konusunda paylaşabileceğim en önemli bilgilerden bir tanesi insanlara onların bir şeyleri iyi yaptığını söyleyebilmek. İyi yapıyorsa bunu açık açık söylemek gerekiyor. Recognition, Türkçesini oraya bilmiyorum.
Yani onun iyi yaptığını tanıyabilmek,
yani görebilmek, bunu gösterebilmek. Görebilmek ve de söyleyebilmek. Bunu çoğu kişi bekliyor çünkü. Bunun dışında hedefleri belirleyebilmek. Yani belirli bir hedef olması gerekiyor. Bu da motivasyon açısından çok önemli oluyor. Ve de sadece bir hedef değil de o hedefleri küçük hedeflere ayırabilirsek bunun da çok fazla etkisi olabiliyor motivasyon açısından. Bunun dışında ürün yönetiminde yazılım takımıyla business departmanı bir araya getirmem de yazılımcıları çok fazla, yani çok mutlu edebiliyor. Hem motive oluyorlar çünkü görüyorlar kimin için bir şey yapıyorlar diye. Hem de direktmen olayın içinde oldukları için daha çok motive olabiliyorlar.
Anladım. Bir de şeyden bahsettin. Ani karar verebilme. Yıldız takımında bahsederken yani bir planın oluyor. Fakat o plana bazen uymuyorsun ve ani kararlar uymuyorsun değil. Şartlar seni o plandan dışarı doğru itiyor ve ani kararlar vermen gerekebiliyor. Ani kararlarla alakalı neler öğrendin? Neler şu anda kullanıyorsun? Yani basketbol dünyasında öğrendiğin şeyleri nasıl ürün ekibinde kullanıyorsun?
Birincisi korkmamak. Bir şekilde karar veriyoruz ve en sonunda da verdiğim kararın arkasında durabilmek. Yani sadece ben bu kararı verdim oldu bitti değil de verdiğim kararın açıklamasını da yapabilmek. Bir şekilde o kararın arkasında dimdik durabilmek çok önemli. Tabii ki o ani kararı vermeden önceki aşama var. Çünkü ondan önceki aşamada çok fazla bilgi ve tecrübe topluyorsun ve ona göre zaten ani kararlar verebiliyorsun. Bazen de ani kararı verebilmek için çevrendekilerle hızlı bir şekilde iletişime geçmen de gerekebiliyor. Yani direktmen bir yerde karar vermem gerekiyor. Hemen bizim yazılım şirketiyle, yazılım takımıyla hemen konuşabiliyordum. Ve ondan sonra direktmen kararımı verebiliyorum yani birlikte. Bazen böyle birlikte, bazen de tek başıma direktmen.
Aslında düşününce basketbolla ürün geliştirme çok paralel şeyler. Çünkü basketbolda da her ne kadar hani ya star oyuncu veya işte çok key bir point guard varsa mesela hani daha böyle sivrilebilir bir şey ama yine de bir takım oyunu. Yani işte LeBron James'i, Kobe Bryant onları bir kenara bırakırsak gerçekten bir takım oyunu. Ve takımın kazanması gereken bir şey. Ürün ekibinde de herkesin farklı fonksiyonlardan kişilerin bir araya gelerek herkesin aynı anda belli bir seviyede çalışarak ancak başarıyı getirebileceği bir şey, yapı, ürün ekibi de.
Bir takımda en çok önem verdiğim olaylardan bir tanesi zamanında farklı farklı karakterlerin aynı takımda olabilmesiydi. Diyelim ki ilk sahada olan, daha doğrusu parkede olan ilk 5, yani birisi iyi üçlük atıyor, birisi iyi top sektiriyor, birisi iyi başka bir şey yapıyor değil de birisi savaşçı. Tamamen savaşabiliyor. Yani son saniyeye kadar her tarafa atlıyor, zıplıyor. Birisi daha çok taktik açıdan, stratejik açıdan ön planda. Bir diğerinin daha çok önde tuttuğu özelliği belki güçlü olması. Yani farklı karakterler bir takımı çok öne götürebiliyor. Ve de bu da zaten senin bazı şeyleri daha kolay bir şekilde kazanmana sebep olabiliyor. Yazılım takımında da böyle aslında. Farklı karakterlerin olmasının çok fazla pozitif etkisi var. Ama bu farklı karakterleri bir şekilde gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Çünkü yazılım takımlarında benim gördüğüm şimdiye kadar daha çok sessiz kalınması, işte daha çok birisi ortaya çıkıyor. Yani bir tane hero yani kahraman birisi takım içerisinde ortaya çıkıyor. Tüm konuşmaları o yapıyor veya o bir şey derse direktmen o dinleniyor hiç soru sorulmadan. Bu tarz şeyler aslında takıma çok zarar veren şeyler. Veya bazen product owner rolleri var. Takım ile business department arasında yani müşteri ile takım arasında tamamen duruyor ve ikisini birbirine yaklaştırmıyor. Yani daha çok patlonmuş gibi de davranabiliyor. Bu da biraz daha zarar verebiliyor. Yani burada aslında bize çok şey düşüyor product owner olarak. O farklı karakterlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayabilmemiz çok önemli. Bunun için de açık açık birbirimize konuşmamız gerekiyor tabii ki.
Bu şey çok bence de çok önemli bir nokta. Güzel bir noktaya değindin. Karakterleri gün yüzüne çıkarmak dedin. O güveni oluşturarak aslında herkesin kendi olmasını sağlıyorsun ki dediğin şeyi yani farklı karakterdeki insanları bir araya getirip aslında en iyi çözüme ulaşabilelim. O zaman şey mi yani hani ben şey mi anlıyorum mesela baskette o zaman bir kişiyi daha çok atıyorum son 5 dakikada o kişinin daha fazla skor atabileceğinden değil de takımın enerjisini yükseltebileceğinden dolayı mesela oyuna soktuğun o zaman insanları oluyor.
Tabii ki. Halen aklımda olan anlardan bir tanesi benim koçluğunu yaptığım takımda 4 tane milli oyuncu vardı. Yani tabii genç yıldız takımda oynayan milli oyuncu.
Almanya'dan bahsediyoruz bu arada değil mi?
Evet Almanya'da tabii. Biz sezon başlamadan önce ikinci takımdan 3 kişiyi yukarıya aldık birinci takıma. Tabii ki 3 kişi ikinci takımdan geliyor ve de senin takımda 4 tane milli oyuncu var. Yani bunlar birbirleriyle nasıl anlaşıyorlar acaba? Çünkü bazen her o yaşlarda bazılarının burnu da biraz havada olmuş olabiliyor. Orada senin video olarak gösterebileceğin şey hepiniz aynısınız. Antrenmanda çalışan, iyi çalışabilen maçta da oynayabilir ve ona göre de bir sonraki adımları atabilir. Ve bunu gösterdiğin zaman takım bambaşka yöne gidebiliyor. Yani çok aklımda olan örnek bir milli oyunculardan bir tanesi bayağı havalıydı. Bayağı farklı davranıyordu diğer kişilere. Bizim söylediklerimiz de pek fazla takmıyordu diyebilirdim. Ama ona göre önlemler aldık. Buradaki bölgesel şampiyonaya katıldığımız zaman o milli oyuncuyu her maçta sadece 2 dakika oynattık. Ama yine de tüm maçları kazandık ve de farklı bir şekilde kazandık. O da gördü kazandığımızı. Yani sadece onunla değil onsuz da kazanabiliyoruz. Çünkü takımız ondan sonra bambaşka bir şekilde oynamaya başladı antrenmanlarda. Bambaşka bir şekilde. Yani bir anda değişti. Yani belki o an ona çok etki yarattı onu görmesi, oynamaması. Ama en azından göstermeye çalıştık. Sen de aynısın, diğeri de aynı. Senin yeteneğin olması, şimdiki iyi olabilmen ileride hep iyi kalacağın anlamına gelmiyor. Diğerleri daha çok kendisini geliştirip senden daha iyi olabilirler. Onun için ilk önce karakteri göstermen gerekiyor. Bu örnekte bu şekilde başarmıştık yani.
Çok güzel bir liderlik örneği aslında bu da. Güzel bir hem mesajı var hem de güzel bir hikaye. Teşekkürler paylaştığın için.
Şeyi düşünüyorum mesela Agile iş stilini düşündüğümüz zaman tabii bugünümüzde bazı ismi sayılır yani ismi nasıl diyeyim ismi tanınır bazı kişiler var. Bunun üzerine kitaplar yazılmış olan işte Gene Kim diyelim var. Başka kişiler daha var ama ben daha çok motivasyonu işte basketbolda buluyordum. Hı-hı. Daha çok
Phil Jackson'ı buluyorsun.
Mevlana'dan bile bulabiliyordum. Yani Mevlana okuduğun zaman bile diyebiliyorsun yani herkes bir aslında. Herkes bir. Şimdi bizim bu iş stilimizi düşündüğümüz zaman da aslında böyle olması lazım. Hepimiz biriz. Tek önümüzdeki tek şeyler problemleri bulmak ve problemlere çözüm üretebilmek. Yani illa şimdiki Agile üzerine kitapla okumam değil de Mevlana kitabı bile bana yetebiliyor. Veya geçenlerde başka bir kitap okumuştum. İsmi Antiflagil. Türkçesini bilmiyorum tabii ki. Antiflagil.
Yani kırılgan olmayan.
Kırılgan olmayan. Evet, evet doğru. Kırılgan olmayan.
Nassim Taleb'in kitabı.
Aynen. Evet. Biliyor musun? Bak çok iyi lan. Onun kitabı, o da bana mesela çok fazla motivasyon veriyor. Bizim içinizde bulunduğumuz iş olaylarında. Yani antifragil olabilmen için arkandaki 4-5 kitaplık dolusu kitap değil de daha çok senin aklında kalabilen bilgiler önemli. Hı hı. O zaman kırılgan olmuyorsun zaten. Daha çok eğer bir şeyde başarısız olmuşsan, o başarısız olduğunu açık açık söyleyebiliyorsan kırılgan değilsin. Ama eğer saklıyorsan daha çok aslında ne kadar güçlü gözüksen de aslında kırılgansın. Ya bu gibi birçok örnekleri var tabii ki. Ve bu da daha çok motivasyonu bulabiliyorum tabii kendim içinde.
Aslında tanışmamıza vesile olan şeylerden bir tanesi de sen bir değer önergesiyle alakalı bir şey hazırlamıştın. Ve onu benimle paylaşmıştın. Biraz ondan da bahsedelim istiyorum. Direkt hatta sana vereyim mikrofonu. Yani sanal mikrofonu. Direkt senden dinleyelim. Ben arada paylaşacağım. Bu arada hani notlarda da paylaşacağım kişilerle, dinleyenlerle.
Tabii. Şöyle diyeyim. Etrafımda olan tanıdığım gençler arasında biz çoğu zaman konuşuyoruz işte. Yani aklıma yeni bir fikir geldi. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Veya bu yöne doğru gidebilir miyiz diye. Hı hı. Ama çoğu zaman sorduğum sorulardan bir tanesi de tamam fikir aslında çok güzel ama en sonda ne katıyoruz çevremize? En sonda çevremize bir şey katıyor muyuz? Dünyaya bir şey katıyor muyuz? Yani hangi değeri gün yüzüne çıkartabiliyoruz? Böyle derken tabii ki ben de çok fazla araştırmaya başladım. Ve bunun üzerine tabii ki value management, value açısından bayağı bir şey de bulabildim kendim. Araştırdığım yerlerden. Bu yayınladığım 30 tane farklı değer direktmen benim fikrim değil yani. Yani bulduğum bilgileri Türkçe'ye çevirerek bir şekilde katkım olsun istedim yani. Bir şekilde yayınlayayım dedim bunu. Bir şekilde katkım olsun. Böyle başladı işte.
Bu aslında şu şekilde de anlatılabilir. Yani müşterilerin veya işte pazarda ne gibi farklılıklar, ne gibi değerler sunabiliriz yaptığımız ürünlerle veya projelerle. Yani bir şeyin daha ucuz olması bir değerdir. Bir şeyi daha kolay yapabiliyor olması bir değerdir. Yani senin direkt o hazırladığın şeyden gidebiliriz. Mesela düzen getirici. Yani complexity veya işte kaosu daha düzenli bir halde sunabiliyorsa herhangi bir konuda bu. Yani bu hani yazılım da olabilir, bambaşka bir şey de olabilir bu. Bu müşteriye değer getirir. Bu değer konusu aslında enteresan bir konu. Yatırım dünyasında da bayağı konuşulan bir konudur bu. İşte value investing konsepti vardır. Ondan sonra şirketler value yaratır, değer yaratır üzerine bayağı bir konu vardır. Bu hani soyut ama çok enteresan bir konu. Senin hazırladığın şey de bayağı aslında ansiklopedi vari olmuş. Yani güzel bir indeks sayfası olmuş. Onu da paylaşacağım kişilerle.
Ben aynı şekilde şimdi Mercedes'teki çalışma ortamımızda da bunları çok göz önüne getirmeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki bir üründe bir tane feature yapmamız gerekiyor. Bir tane fonksiyon yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken zaman bakımından daha çok şeye bakıyordum. Yani onu farklı farklı bölümlere ayırıp farklı farklı yapabilirsin. Ama value, değeri hangi zamanda yakalayabiliyorsun? Yani bir değer yaptığın feature'dan yakaladığın değer tamamen oluyor mu? Yani tamamen bir değeri yakalayabiliyor musun? Yoksa sadece küçük bir kısmını yakalıyorsun değerin. Ondan sonra bir sprint veya iki sprint daha yaparsan belki biraz daha farklı şekilde farklı değerlere ulaşabiliyorsun. Yani daha çok bu değerleri ön planda tutmaya çalışıyorum bu yazılım bölümünde de. Katkısı çok oluyor ama bazen de şeyleri göz önüne çıkartıyor. Yani diyelim ki bazıları bizden diyor ki ben export istiyorum. Export bana bilgiyi bir şekilde ekstra alabileceğim export feature'ını ver. Bunu belki 4 haftada yapıyoruz ama ondan sonra düşünüyorum peki bunu hangi değere ulaştık? Bir şekilde bu değeri bir şekilde görebiliyor muyum? Yani gösterebiliyor muyum bir şekilde? O zaman ya bunun çok fazla değeri oluyor. Çalışmada.
Güzel bir aslında güzel bir şey de yani farklı takımlarla aynı dili konuşabilmeyi sağlayan da bir şey de yani biz bunu niye yapıyoruz? Müşteriye yakın olmayan özellikle hani üreten ekibi müşteriye yaklaştırmak için de güzel bir araç aslında bu.
Evet. Aslında bir feature'ını hangi sürede bitirdik değil de bir değeri hangi sürede yakalayabilirdik açısından bakmak olaya.
Evet. Özgür, çok teşekkürler. Vaktini ayırdın. Çok güzel şeyler paylaştın. Dinleyenler sana ulaşmak isterse nereden ulaşabilirler?
LinkedIn'den ulaşabilirler bana. LinkedIn'deki sayfamdan ulaşabilirler. Twitter'da kullanıyorum ama az kullanıyorum. Pek fazla kullanmıyorum. Ama orada da varım yani.
Tekrardan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Umarım yakın zamanda İstanbul'da veya Almanya'da yüz yüze de görüşme fırsatı buluruz.
Ben teşekkür ediyorum Eren. Dediğim gibi seni seve seve takip ediyorum. Ben de bir şekilde katkıda bulunabilirsem çok memnun olurum.
Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.